Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Engin Ercan. Eserin adı İn. Baykal Kaseti, Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar. Yazarı Sabri Uzun. Türü araştırma. Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. Basım, Ocak 2015, İstanbul. ISBN 978-605-9908-32-0. Bu kitap 326 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 5 Mayıs 2015. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Sabri abi yakın dönemin önemli olaylarının şahitlerinden biri. Yaşananların arka planını çok iyi biliyor. Devlet geleneğini bozmamak adına görevdeyken öğrendiklerini uzun süre paylaşmak, yayımlamak istemedi. Sahip olduğu bilgilerin bir kısmının devlet sırrı değil, paralel devlet yapılanmasının suçları olduğunu anlayınca da yazmaya karar verdi. Yazdıklarının çok önemli olduğu kanaatindeyim. İçeriğinin bir kısmını tahmin etsem bile, in benim için de yeni ve aydınlatıcı olacaktır. Hanefi Avcı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi eski başkanı Sabri Uzun'dan uzun süredir beklenen kitap. İn, emniyette 40 yıl görev yapan bir istihbaratçının teşkilat içinde yuvalanan cemaatle yüzleşmesini, mücadelesini, kurulan tuzak ve komploları anlatan Türkiye gündemini sarsacak bir çalışma. İn, polis ve yargı içindeki çetenin karanlık faaliyetlerine isim isim olay olay ışık tutuyor. Deniz Baykal'a komployu kimler kurdu? Gizli kayıt yapılan evlerin kapılarını kim açtı? Hrant Dink cinayeti tuzak içinde tuzak mı? MHP yöneticilerinin seks görüntüleri nasıl kaydedildi? Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yalanları ne işe yaradı? Ergenekon, Balyoz, Oda TV davaları aslında ne zaman başlayacaktı? Tertiplerde rol alan basın mensubu cemaat şakirtleri kimler? Ön söz. 20 Ekim 1953 günü, anamın söylemesine göre darı ayının ilk çarşambası doğmuşum. Nüfus kaydına göre 1 Nisan 1953. Ören Beldesi İlkokulu'ndan 1965 yılında, Giresun Eynesil Ortaokulu'ndan 1968'de mezun olup Ankara Polis Koleji'ne girdim. 1974'te Polis Akademisi'ni bitirdim. 1978 yılında istihbarat kursunu tamamlayıp 1979'da Uşak İstihbarat Şubesi'ni kurdum. Yıl 1980, 27 Ağustos. Uşak İstihbarat Grup Amiri Komiseri olarak Giresun Eynesil'de izindeydim. Kardeşim Hakkı ile baş başayken, şu mektubu al, ben öldükten sonra açacaksın dedim, kapalı bir zarf uzattım. Abi bu ne diye sordu. Daha uzatma işte öyle dedim ve oradan ayrıldım. Artık dayanamıyordum. Vücudumda çibanlar çıkmıştı. Ajanlarım, abi seni vuracaklar diyorlardı. Bense istihbarat dairesi başkanlığına gönderdiğim raporlarda kendimi öne çıkartmak istemiyor, öldürme tehditlerini hiç kimseyle paylaşmıyordum. O zaman Afyon'da kuruluşu bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Müdürlüğü'nün elemanları, sabahleyin Vali Kemal Esensoy'la görüşmüş. Vali Bey hemen beni çağırtıp sana koruma verelim demişti. Öğleden sonra MİT görevlileri İl Emniyet Müdürü Lütfü Zafer Aras'la görüştü. Onlar makamdan çıkar çıkmaz Emniyet Müdürü beni çağırıp seni nasıl korumalıyız diye sordu. Bir ajanım, abi seni öldüren örgüt çok sempatizan kazanacağından birbirleriyle yarış halindeler demişti. İstihbarat daire başkanlığından iki rütbeli uşağı geldi. Birlikte Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ali Köleoğlu'nun Uşak Ulu Camii'nin yanında bulunan iş yerine gittik. Arkadaşlar Köleoğlu'na hayati tehlikesinin bulunduğunu uygun sözcüklerle anlattılar. Birkaç gün sonra Köleoğlu iş yerinde öldürülecekti. Ben de sonumun çok yakın olduğunu hissediyordum. İstihbarat grubunda birlikte çalıştığım üç kişiden birisi olan polis memuru Diyarbakırlı Abdullah Budak, 27 Nisan 1980'de elinde tabancası ateş etmeye hazır olduğu halde Kemal Öz Mahallesi'nde gün ortasında öldürülmüştü. SSK hastanesinin morguna giderek Abdullah'ı gördüm. "Kardeşim, senin kanını almazsam Allah benim çocuklarımı da babasız bıraksın," diye söz vererek ağladım. Doktor Abdullah'ın elbisesini makasla keserek çıkarttı, yere attı. "Bu elbiseleri alabilir miyim?" diye sordum ve aldım. Naftalinleyerek sakladım. 1981'in Mart ayında Manisa Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgu sırasında o elbiseleri yanımda götürecek, Abdullah Budak'ın katillerine o kanı gösterecektim. Burada anlatmak istediğim olayın dramatik yönü değil. 27 yaşında bir komiserin devlet adına nasıl kendisini hasım sahibi gibi görüp öldürüleceği bilgisini dahi gizleyerek yaşamak zorunda olmasıdır. Artık tabancamı elimde, el çantamın altında açıkta taşımaktaydım. Sürekli etrafımı kolluyordum. Öldürüleceğimi biliyordum da silahlı çatışmayla ölmek istiyordum. Kardeşime bıraktığım o vasiyetnamede, "Ben ölürsem kanımı sen al, sen almazsan oğlum alsın. İkiniz de kanımı almazsanız huzuruma gelmeyin." diye yazmıştım. Oğlum o tarihte daha 4 ay 17 günlüktü. Şunu özellikle belirteyim ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o günkü hali daha iyi anlaşılsın diye o günlere ait bir anımı anlatmak isterim. Abdullah Budak öldürüldüğünde cenazesi, eşi ve çocukları da birlikte, mesai arkadaşı bir polis memuruna ait özel bir otomobille Diyarbakır'a gönderilmişti. Valiliğin önünde yapılan cenaze töreni sırasında halktan 1500 lira toplanıp söz konusu otomobilin benzin parası karşılanmıştı. 12 Eylül 1980 günü sabah saat 5'te evimin kapı zili çaldı. Ben öldürüleceğim korkusuyla pencereye çıkamıyordum. Eşim camdan baktı. Komşunun çocuğu ihtilal oldu, ekmek alın diyordu. Eşim bunu bana aktardığında, "Ekmeğe gerek yok hanım. Artık ben aç da yaşarım. Yaşama şansım arttı hanım, yaşama şansım arttı." dedim. Evet, ben darbeye sevinmiştim. Çocuklarım babasız kalmadıysa o darbe sayesinde kalmadı. Uşak Emniyet Müdürlüğü o dönemde valilik binasındaki 7 odada hizmet veriyordu. İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası olmadığından örgütsel suçluları koyacak bir nezarethane dahi yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi terörle mücadele yasası yapmamıştı. Terör suçlularının yargılanacağı mahkemeler yoktu. Emniyet teşkilatında terörle mücadele edecek daire başkanlığı ve il şube müdürlüğü kurulmamıştı. Terör ve organize suçlarla mücadele amaçlı teknik dinleme ve izleme kanunu yoktu. Necdet Menzir'in İstanbul İl Emniyet Müdürü'yken 1992 yılında Almanya'ya yaptığı bir iş seyahati sırasında Alman polisinin, "Biz istihbaratın %95'ini teknik istihbarat kaynaklarından alıyoruz" sözü karşısında ne kadar şaşırdığını anlatmasını hatırlarım. O yıllarda Türkiye'de elde edilen istihbaratın %95'i ajanlardan, insan kaynaklı, temin ediliyordu. Teknolojiye çok yabancıydık. Ne teknik cihazımız, ne teknik personelimiz, ne de o teknolojinin kullanılmasına izin veren kanunlarımız vardı. Kendi mesleklerinde karakterlerini, becerilerini ispat edememiş, bazı vali yardımcıları, kaymakamlar, mülkiye müfettişleri, emniyet teşkilatına gelip birkaç yıl zaman geçirdikten sonra başka görevlere geçiyorlar veya il emniyet müdürü oluyorlardı. Bir tür makam hırsızlığıydı yaptıkları. Hizmet üretmek diye bir sorunları yoktu. Polis teşkilatında yapılan modern atılımların tamamı polis kökenli müdürler sayesinde gerçekleşmiştir. Lütfen dikkat! Herkes kendi mesleğinin dışında mesleklerde görevlendirilirse devlet sistemi çözülmeye başlar. Mesela Türkiye'de mülkiyeliler ve askerler kendi mesleklerinin dışında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Emniyet Teşkilatı, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Müsteşarlığı gibi görevlendirilmeye başlanmışsa, siyasi irade yalama yapıyor, ülke er veya geç bir siyasi felakete sürüklenecek demektir. Bu kitabımla Haziran 1978, Nisan 2013 yılları arasında yaşadığım deneyimleri, sıkıntıları, hukuksuzlukları ve cemaat zulmünü anlatmak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin TBMM öncülüğünde demokratik, laik, hukuk devleti olabilmesi için temel insan haklarına dayanan anayasal sistemin işletilmesine katkı sağlamak istedim. Bu kitap duygularımı, düşüncelerimi, değerlendirmelerimi içermektedir. Adli ve idari delil değildir. Bu kitap, devletin adli ve mülki makamlarını işgal edip de hizmet üretemeyen acizlerin önünü açıp, onları sanki görev yapıyorlarmış gibi becerikli kılmak için yazılmamıştır. Türk milletinin bilmesi gerekenleri öğrenmesi için yazılmıştır. Bir mülkiye müfettişine 4 Aralık 2009 günü verdiğim ifadem kayıp, halen bulunamadı. Mülkiye müfettişlerine 20 Eylül 2010 günü verdiğim ifademde Kozanlı Ömer Kod adlı Osman Hilmi Özdil'in valiler kararnamesinde belirleyici olduğunu söylemiş, kayınbiraderinin B ilinden B iline tayin edilmiş vali olduğunu belirtmiştim. Bir gazete verdiğim ifadenin doğruluğunu ispatladı ve Burdur ilinden Bolu valiliğine tayin edilmiş İbrahim Özçimen'in Hanefi Avcı'nın yazdığı Haliç'te yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat isimli kitapta adı geçen ve kod adı Kozanlı Ömer olan Osman Hilmi Özdil'in kayınbiraderi olduğunu yazdı. Dipnot, Hanefi Avcı, Haliç'te yaşayan Simonlar, Dün Devlet Bugün Cemaat, Angora Yayınları 2010. Bir başka deyişle durumu mülkiye müfettişleri değil bir gazeteci aydınlattı. Vali İbrahim Özçimen, 2010'dan 2014'e kadar Bolu Valiliğine devam etti. Bu örnekten, mülkiye müfettişlerine verilen ifadelerin hiçbir öneminin kalmadığı gerçeği ortaya çıkıyor. Bu ifadenin önemi yoksa benden neden ifade vermem istenmiştir? Aynı mülkiye müfettişlerine ifade veren 51 emniyet müdüründen 3'ü, emniyet teşkilatındaki cemaat yapılanmasını anlatmıştı. Bu 3 kişiden birisi de bendim. Diğer 48 emniyet müdürü, biz görmedik, duymadık, bilmiyoruz anlamına gelen şahsiyetsiz beyanlarda bulundular. Doğruyu söyleyen 3 kişi yıllarca mağdur edildi. 48'i ise aktif göreve devam etti. Bir kısmı halen devam ediyor. Demek istiyorum ki, günümüzde şahsiyetli kişiler mağdur ediliyor, şahsiyetsizler muktedir kılınıyor. Bu örneği bu kitapta anlatacaklarımdan hareketle, kimse birkaç mülkiye müfettişi görevlendirerek benden ifade istemesin diye verdim. Bu kitap idari soruşturma aracı olsun diye yazılmamıştır. Hanefi Avcı'nın kitabında başroldeki emniyet imamı Kozanlı Ömer hakkında Ankara Cumhuriyet Savcısı Şemsettin Özcan, adli soruşturma yapıp kovuşturmaya yer yok kararı vermiştir. Devlette örgütlenmiş cemaat yapısını kitaplaştıran Hanefi Avcı ise 4 yıl Silivri cezaevinde tutukluk almıştır. Kısacası uyandırılmak istenen siyaset kurumu uyanmak istememiştir. TBMM'nin Böcek Araştırma Komisyonu'na 10 Nisan 2013 günü verdiğim ifadede, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofislerine dinleme cihazı yerleştirilmesinin anayasa dışı bir güç merkezinin işi olduğunu, 8 günde bu olayı aydınlatabileceğimi ifade ettikten sonra, aynı örgütün Ergenekon, Balyoz, Oda TV tertiplerini de hazırladığını söyledim. Komisyon başkanı, yargıya intikal etmiş konulara girmeyin diye ikazda bulundu. O günlerde Ergenekon, Balyoz, Oda TV davaları adeta tabuydu. Bunlar hiçbir şekilde tartışılamıyordu. Ben adaletin gerçekleştirilmesi için yeteri kadar mücadele ettim. Gerçeklerin ne olduğu bir kere de gerçekleri saklayan araştırma komisyonlarına, savcılara, mülkiye müfettişlerine sorulursa sonuca daha kolay ulaşılır. Kitabında devletin nasıl işgal edildiğini yazan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu 8 defa meslekten çıkartma cezası verdi. Yüksek Disiplin Kurulu'nun üyelerinden birisi de Emniyet Genel Müdürü MK'dır. Avcı kitabını yazdığı tarihte MK, Eskişehir'de Avcı'nın valisiydi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir belaya girmişse, biliniz ki bu belanın sorumlusu, devletten 5000 liranın üstünde maaş alan, adli, idari, siyasi ve askeri karar verici kişilerdir. Mağdur edilen, sorumlu tutulan, olayları aydınlatması istenenler, görev beklenenler ise 3000 lira ve altında maaş alanlardır. Yani üstler aslardan yardım beklemektedir. Hanefi Avcı örneğindeki MK gibileri, yani 6000 lira ve üstü maaş alanlarsa, önce Yüksek Disiplin Kurulu'nda görev alıp ceza verme kararlarına imza atıyorlar. Konjonktür değiştiğinde ise 2014 yılında olduğu gibi bu kez de o cezanın iptali yönünde karşı oy kullanıyorlar. Anadolu'da bir söz vardır, delikanlının iyisi kirman gibi dönenidir derler. Kirman topaç. Hareketli, yıprak, becerikli olanı kasteder bu söz. Oysa Türkiye'de kirman gibi olanlar 6000 liranın üstünde maaş alanlardır. Kirman gibiler, bu kitabın içinde geçen konuları soruşturmaya kalkmasınlar. Anlatacaklarımdan hareketle kimse birkaç mülkiye müfettişi görevlendirerek benden ifade istemesin. Bu kitap, adli idari deliller bütünü veya soruşturma aracı değildir. Sadece duyum, değerlendirme, tanıklık ve düşüncelerimi kapsamaktadır. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 15.